Ayrım 41, sayfa 865. Hitler, Sommerfeld ve Mussolini ile görüşüyor. Hitler'in de Göring ve Ribbentrop gibi Amerika hakkında pek fazla bilgisi yoktu. Hepsi de bu konuda sonsuzca cahildiler. Önceki bölümlerde Hitler'in Amerika konusundaki saçma sapan fikirlerinden bir takım örnekler verilmişti. Ancak Dışişleri Bakanlığı'ndan ele geçen evrak arasında Führer'in o sıradaki düşüncelerini yansıtan iki ilginç belge var. Hitler, Almanların Amerika işlerindeki uzmanlarından Colin Ross ile 12 Mart'ta görüşmüştü. Colin Ross o sırada Amerika'da bir seri konferans vermek üzere yaptığı geziden dönmüş bulunuyordu. Amerika'da bir hayli Nazi propagandası yapmıştı. Ross, Amerika'da emperyalist bir eğilim olduğunu söylediği zaman Dr. Schmidt'in steno ile tuttuğu notlara göre Hitler bu emperyalist eğilimin Amerika'nın Kanada'da bir Anschluss yapmak arzusunu kuvvetlendirip kuvvetlendirmeyeceğini ve bu yüzden İngiliz aleyhtarlığının başlayıp başlamayacağını sordu. Şunu kabul etmek gerekir ki Hitler'in Amerika konusundaki danışmanları Amerika'yı kendisine gereğince anlatmamışlardır. Aynı görüşmede Hitler'in Amerika'nın neden Alman düşmanı olduğu üzerindeki sorularına cevap vermeye çalışan Ross, birçok şeyler arasında Hitler'e şunları söyledi. Alman düşmanlığının başka bir nedeni de Yahudiler Almanya'ya ve nasyonal sosyalistlere karşı her türlü savaşı gerçekten görülmemiş bir kurnazlıkla Amerika'da korkunç derecede kuvvetli olmalarıdır. Yahudiler Almanya'ya ve bir kurnazlıkla örgütleme yeteneğiyle yönetmektedirler. Colin Ross sonra Roosevelt'i anlatmaya başladı. Şahsen kıskandığı ve iktidar hırsı olduğu için Hitler'e düşman olduğunu söyledi. Führer'le aynı yılda da iktidara gelmişlerdi. Hitler Roosevelt'in planlarını uygularken o amacına varamamıştı. Onun da nasyonal sosyalistliğe benzeyen diktatörce fikirleri vardı. Onun için Führer'in kendi amaçlarına varmış, kendisinin ise varamamış olması dünya tarihine Führer'in rakibi olarak geçmek gibi patolojik bir hırs yaratmıştı onda. Herr Colin Ross odadan çıktıktan sonra Führer, Ross'un çok tatlı bir adam olduğunu ve iyi düşünceleri bulunduğunu söyledi. Nazilerin o sıralardaki politikaları Amerika'yı savaşın dışında tutmaktı. Ama 1914'te Berlin'deki seleflerinin yaptığı gibi onlar da Amerikan ulusunun askeri gücünü pek ciddiye almıyorlardı. Daha 1939 Ekim'inde Washington'daki Alman askeri ataşesi General Friedrich von Böttcher, Amerika'nın Avrupa'ya asker göndermesi ihtimalinin söz konusu olmadığını Berlin'de OKV'ye bildirmişti. 1 Aralık'ta da Berlin'deki üstlerine Amerikan silahlanmasının saldırgan bir savaş için yeterli olmadığını haber vermiş, Washington'daki genelkurmayın hükümetin çoklukla Amerika'nın askeri gücünün aşırı derecede önemsenmesine dayanan kısır düşmanlık politikası ile Roosevelt'in keyfi politikasının tersine Almanya'ya ve Almanya'nın savaşı yönetmesine karşı anlayış gösterdiğini belirtmişti. Böttcher ilk raporunda Lindbergh ile ünlü uçucu Rickenbacker'in Amerika'yı savaş dışında tutmaya çalıştıklarını bildirmişti. 1 Aralık'ta ise Amerikan askeri gücünü küçümsemiş olmasına karşın Batı yarımküresinin tehlikeye düştüğünü anlayacak olursa Amerika'nın savaşa gireceği gerçeğine OKV'nin dikkatini çekmişti. Washington'daki Alman maslahat güzarı Hans Thomsen, Berlin'deki cahil dışişleri bakanına Amerika'nın bir takım gerçeklerini anlatabilmek için elinden geldiğince çalıştı. 18 Eylül'de Polonya Savaşı sonuna yaklaşırken Amerikan halkının ezici çoğunluğu düşmanlarımızı tutuyor ve Amerika Almanya'nın suçlu olduğuna inanıyor demişti. Aynı raporda Amerika'da sabotaj hareketlerine girişmenin kötü sonuçlarına dikkati çekmiş ve her ne şekilde olursa olsun bu gibi sabotajların yapılmamasını rica etmişti. Maslahat güzarın bu isteği Berlin'de ciddiye alınmamış olacak ki 25 Ocak 1940'ta Maslahat Güzar Berlin'e şu telgrafı çekmiş. New York'ta oturan von Hausberger adında bir Amerikalı Alman ile Walter adında bir Alman yurttaşının Alman Abwehr Servisinin yönetimi altında Amerikan silah sanayine karşı sabotaj hareketleri planladıkları iddia ediliyor. Von Hausberg evinde gizli kapsüller varmış. Thomsen bu gibi işlerden kaçınılmasını Berlin'den istiyor ve şöyle diyordu. Amerika'yı savaşa sürüklemek için Amerika'yı dünya savaşında bir kere daha düşmanlarımız arasına katacak bu gibi hareketlerden daha emin bir yol yoktur. Ve bu hareketin Amerikan savaş sanayine en ufak bir zararı dokunmaz. Ayrıca her iki ajan da Abwehr ajanı olarak çalıştırılmaya hiçbir suretle yetenekli değillerdir. Weizsäcker, Thomas tarafından adları bildirilen kimselerin Abwehr ajanı olmadıklarını Canaris'in kendisine temin ettiği cevabını vermiştir. İyi çalışan gizli bir servis aslında bu gibi şeyleri kabul etmez. Başka bir dışişleri evrakından anlaşıldığına göre 24 Şubat'ta bir Abwehr ajanı ihtisasımız dahilindeki talimatı Amerika'da Weyhauken, N.G. de Fritz von Hausberger'e vermek için Buenos Aires'ten hareket etmiştir. Aralık ayında Amerikan uçak fabrikaları ile müttefiklere yapılan sevkiyat üzerine bilgi toplamak için New York'ta aynı yere başka bir ajan gönderilmiştir. Thomas'ın kendisi ve 20 Şubat'ta Baron Konstantin von Meidel'in geldiğini bildiriyor. Baron Estonya uyruklu bir Alman'dı. Abwehr hesabına sabotaj hareketlerini düzenlemek için geldiğini Washington'daki Alman elçiliğine bildirmişti. Roosevelt, Yahudilere karşı girişilen ve hükümet tarafından kışkırtılan Nazi kıyım hareketlerini protesto etmek için Berlin'deki Amerikan elçisini 1938 Kasım'ında geri çağırdığından beri her iki ülke ötekinin ülkesinde elçi bulundurmuyordu. Ticaret Amerika'nın yaptığı boykot yüzünden büsbütün kesilmişti. 4 Kasım 1939'da Senato ve Meclis'te yapılan oylamadan sonra silah sevkiyatına konulan ambargo kaldırıldı ve böylece Amerika batılı müttefiklere silah göndermeye başladı. İşte Sommerfeld gittikçe gerginleşen bu hava içinde 1 Mart 1940'ta Berlin'e geldi. 29 Şubat'tan bir yıl önce, o yıl Şubat 29 çekmişti. Hitler o zamana kadar hiç yapmadığı bir şeye başvurdu. Sommerfeld ile yapılacak görüşmeler üstüne direktif çıkardı. Direktifte Almanların temkinli davranmaları söyleniyor ve Almanlardan Sommerfeld'i alabildiğine konuşturmaları isteniyordu. Özel Amerikan elçisi ile konuşacak olan yüksek memurların 5 noktaya dikkat etmeleri gerekiyordu. Almanlar savaşı Almanya'nın değil İngiltere ve Fransa'nın çıkardığı kanısındaydılar. Führer İngilizlerle Fransızlara Ekim'de barış teklif etmiş, bu devletler teklifini reddetmişlerdi. Almanya da onların bu çıkışını ister istemez kabul etmişti. İngiltere ve Fransa'nın savaş amaçları Alman devletinin ortadan kaldırılması idi ve Almanya için savaşı sürdürmekten başka bir çıkar yol kalmamıştı. Somut siyasi sorunların, örneğin Polonya devletinin geleceği sorunu gibi sorunların görüşülmesinden olabildiğince kaçınılmalıdır. Kendisi bu çeşit konuları ortaya atarsa bunların benim tarafımdan cevaplandırılabileceği kendisine söylenecektir. Avusturya, Bohemya ve Moravya protektorası gibi sorunların görüşülmesi hiç söz konusu değildir. Almanya'nın bugün için barış olanaklarını görüşmekle ilgilenmediği şeklinde yorumlanabilecek herhangi bir beyandan kaçınılmalıdır. Almanya'nın bu savaşı bitirmeye kararlı olduğu fikrinin Vels'te en ufak bir şekilde bile uyandırılmamasını rica ederim. Yalnız Ribbentrop'la Göring değil, liderin kendisi de Vels'i sırasıyla 1, 2 ve 3 Mart günleri gördükleri zaman direktifi harfi harfine uyguladılar. Doktor Schmidt'in aldığı uzun notlara bakılırsa ele geçen evrak arasındadır. Pek konuşkan olmayan kuşkulu Amerikan diplomatı o günlerde herhalde bir tımarhaneye düştüğünü sanmıştı. İşittiklerine inanamamıştır. Üç büyük Nazi şefi de tarihi değiştirerek anlatmışlardı Wells'e. Gerçekler tepetaklak edilmiş, en basit kelimeler bile anlamlarını yitirmişlerdi. Göring, Wells'e bağırarak kendisinin Feldmarschall'ın Almanya'nın savaş istemediğine, Tanrı'nın ve dünyanın karşısında yemin edeceğini söyledi. Savaşı onları zorla sokmuşlardı. Ama başkaları Almanya'yı ortadan kaldırmak isterlerken onlar ellerini kollarını bağlayıp oturmazlardı ya. 1 Mart'ta Weser Übung emrini çıkaran Hitler, ertesi günü Wells'i kabul etmiş ve müttefik savaş amaçlarının Almanya'nın yok edilmesi, Almanya'yı barış içinde yaşatmak olduğunu söylemişti. İngiltere ve Fransa ile barış içinde yaşamak için nasıl çırpındığını konuğuna uzun uzun diye anlatmıştı. Savaş patlamadan önce İngiliz elçisi o sırada tam Sommerfeld'in oturduğu yerde oturuyordu ve Führer kendisine hayatında yapmadığı bir teklifi yapmıştı. İngiltere bütün tekliflerini reddetmişti ve şimdi Almanya'yı ortadan kaldırmakla meşguldü. Onun için Hitler sonuna kadar savaşılacağına, ölüm kalım mücadelesinden başka çıkar yol bulunmadığına inanıyordu. Bu bakımdan Wells'in şu sözleri Weizsäcker'e söylemesine ve Göring'e de aynı sözleri tekrar etmiş olmasına şaşmamalı. Eğer Almanya batıda bir askeri zafer kazanmaya karar vermişse Avrupa'ya boşuna gelmişti ve artık söyleyeceği bir şey yoktu. Bu sırada Berlin'de resmi sıfatı olmayan bir Amerikalı daha vardı. General Motors fabrikalarının ikinci başkanı James D. Mooney. Bu adam benim hatırladığım kadar savaşın patlamasından az önce ve sonra da Berlin'de bulunmuş ve öteki amatör diplomat Dalia Rus gibi ama onun ilişkilerinden yoksun olarak barışı kurtarmaya çalışmıştı. Wells'in Berlin'den ayrılmasından sonra 4 Mart 1940 günü Hitler Mooney'i kabul etti ve görüşme sırasında tutulmuş olan Alman tutanağına göre Başkan Roosevelt'in Almanya'ya karşı Berlin'de genellikle inanıldığından daha dostça ve sempatik davrandığını ve başkanın çatışanları bir araya getirmek için aracılık yapmaya hazırlandığını söyledi. Hitler 2 gün önce Wells'e söylediği sözleri tekrarladı yalnızca. 11 Mart'ta Thomsen Berlin'e gizli bir rapor gönderdi ve adı açıklanmayan bir Amerikalı habercinin Mooney'in aşağı yukarı Almancı olarak tanındığını kendisine haber verdiğini bildirdi. General Motors müdürü gerçekten Almanları tutuyordu. Muhtıra'ya göre Mooney Hitler'le yapmış olduğu görüşmeden cesaret alarak Führer'in barış istediğini ve bir yaz seferinde kan dökülmesini önlemeye çalıştığını Roosevelt'e anlatmıştı. O sırada Berlin'de boş oturmakta olan Almanya'nın Amerika'dan geri çağırdığı elçi Hans Dieckhoff, Hitler'le hemen yaptığı görüşmeden sonra Mooney'i görmüş, sonradan Amerikan iş adamının daha çok boşboğaz biri olduğunu ve Mooney'in önemli bir kişi olduğuna inanmadığını Dışişleri Bakanlığı'na bildirmişti. Wells bu gezi sırasında Almanlarla yaptığı görüşmelerde Avrupa devlet adamlarından işittiklerini yalnızca Roosevelt'e söyleyebileceğini önemli belirtti. Ama Mussolini ile uzun, yapıcı ve iyi bir görüşme yaptığını, Duce'nin Avrupa'da sağlam ve uzun bir barışı korumanın hala mümkün olduğuna inandığını, gerek Hitler'e ve gerekse Göring'e açıklamayı pek yersiz bulmadı. Madem ki İtalyan diktatörü böyle düşünüyordu dediler Almanlar kendi kendilerine, o halde onun bu düşüncelerini düzeltmenin zamanı gelmişti. Evet, barışı onlar da istiyorlardı ama Almanlar batıda tam bir zafer kazandıktan sonra. Mussolini'nin yazdığı 3 Ocak tarihli mektuba Hitler'in cevap vermemesi Duce'yi üzüyordu. O ay içinde Atalico mektuba ne zaman cevap verileceğini durmadan Ribbentrop'a sormuş ve İtalya'nın Fransa ve İngiltere ile olan ilişkilerinin ve ayrıca ticaretin gelişmekte bulunduğunu haber vermişti. İtalyanların sattığı malların içinde savaş malzemesi de vardı ve bu yüzden Almanlar Batılı müttefiklerine yardım ettiği için İtalya'yı protesto edip duruyorlardı. Elçi von Mackensen dostu Weizsäcker'e büyük kuşkularını anlatıyor ve Weizsäcker Mussolini'nin mektubuna verilecek cevap daha da geciktirilecek olursa Duce'nin hareket serbestliği elde edeceğinden ve Mussolini ile İtalya'nın sonunda yitirileceğinden korkuyordu. Bu sırada yani Mart'ın birinde Hitler rahat bir soluk aldı. İngilizler Rotterdam'dan İtalya'ya Alman kömür sevkiyatını durdurduklarını ilan ettiler. İtalyan ekonomisine indirilmiş büyük bir darbeydi bu. Duce bu yüzden İngiltere'ye kızdı ve Almanları tutmaya başladı. Almanlar kömürü demir yoluyla göndereceklerine söz verdiler. Hitler bu fırsattan yararlanarak 8 Mart'ta Mussolini'ye uzun bir mektup yazdı. Ribbentrop bu mektubu 2 gün sonra Roma'da Mussolini'ye kendi eliyle verdi. Hitler geç cevap verdiği için özür bile dilemiyordu. Yalnız dost bir havası vardı mektubun. Hemen hemen her akla gelen konuda düşüncelerini uzun uzadıya anlatmıştı. Ortağına yazdığı en uzun mektuptu bu Hitler'in. Nazilerin Rusya ile yaptıkları paktı savunuyor. Finleri neden kendi başlarına bıraktığını, Polonya'da neden bir kukla hükümet bile bulundurmadığını açıklıyordu. Alman askerlerini genel hükümetten çekecek olsaydım, bu davranışım Polonya'ya huzur getirmezdi. Daha çok gizli bir anarşi çıkardı ve kilise Tanrı'yı yüceltme görevini yapmazdı. Papazlar kendilerini kırdırtacaklardı. Sommerfeld'in ziyaretine gelince diye devam ediyordu Hitler. Bu ziyaret hiçbir işe yaramazdı. Batı'ya hücum etmek kararından vazgeçmiş değildi. Önümüzdeki savaşın bir yürüyüş değil, Alman tarihinin en zorlu bir savaşı, bir ölüm kalım savaşı olduğunu biliyordu. Ve sonra Hitler Mussolini'yi savaşa çekebilmek için en büyük kozunu oynadı. Duce bu savaşın sonunda İtalya'nın geleceği belirlenecektir. Buna inanıyorum. Almanya'nın bugün çarpışmakta olduğu düşmanla günün birinde siz de karşılaşacaksınız. Ülkelerimiz, halklarımız, devrimlerimiz, rejimlerimiz arasındaki kader bağının birbirine ayrılmaz şekilde bağlanmış olduğunu ben de görüyorum. Ve son olarak sizi temin ederim ki kaderin nasıl olsa bizi yan yana dövüşmeye er geç mecbur edeceğine, yani durumun bugün için ayrı ayrı gösterdiği gelişmeler ne şekilde olursa olsun bu silahlı çatışmadan nasıl olsa kaçınamayacağınıza ve yerinizin eskisinden daha çok bizim yanımızda olacağına ve bizim yerimizin de sizin yanınızda olacağına inanıyorum. Mektup Mussolini'nin koltuklarını kabartmıştı. Yerinin Hitler'in ateş hattında olduğunu kabul ediyordu. Bunu hemen Ribbentrop'a bildirdi. Nazi Dışişleri Bakanı da konuğunu yağlamak için kendi payına düşeni elinden geldiğince yaptı. Führer dedi, İngilizlerin İtalya'ya denizden yapılan kömür sevkiyatını kesmelerine çok kızdı. İtalyanların ne kadar kömüre ihtiyaçları vardı. Mussolini ayda 500 bin ile 700 bin ton arasında cevabını verdi. Ribbentrop peki öyleyse dedi. Almanya şimdiden ayda 1 milyon ton vermeye hazırdı ve bunu taşımak için gereken vagonları da bulacaktı. 11 ve 12 Mart'ta Siano'nun yanında iki uzun toplantı yapıldı. Doktor Schmidt'in Stano ile tuttuğu notlara göre Ribbentrop o gün artık yağcılığını son kertesine çıkardı. Konuşulacak daha bir sürü önemli konular olduğu halde Polonya'da ele geçen ve Batı başkentlerinden gönderilmiş bulunan bir yazıyı gösterdi. Yazı Birleşik Amerika'nın savaştan ne kadar sorumlu olduğunu gösteriyordu. Dışişleri Bakanı bu belgelerin Bulit Paris'te, Kennedy Londra'da ve Drexel Biddle Varşova'da adlarındaki Amerikan elçilerinin alçakça çalışmalarını gösterdiğini söyledi. Morgan ve Rockefeller kanalıyla Roosevelt'e kadar uzanan Yahudi plutokratik kliğinin nasıl çalıştığını gösteriyordu. Küstah Nazi Dışişleri Bakanı saatlerce bağırıp çağırdı ve böylece dünya politikasından zerrece haberi olmadığını bir daha gösterdi. İki faşist ulusun ortak kaderinden söz etti ve Hitler'in yakında batıya hücum edeceğini, Fransız ordusuna yazın büyük bir darbe indireceğini ve İngiltere'nin sonbahardan önce Avrupa'da ayağını keseceğini söyledi. Mussolini ağzını açmadı. Yalnız aradı sırada espriler yaptı. Nazi Dışişleri Bakanı bunların pek farkına varmadı tabii. Örneğin Ribbentrop, Stalin'in dünya ihtilali fikrinden vazgeçtiğini söylediği zaman Duce, Schmidt'in aldığı notlara göre "Gerçekten inanıyor musunuz?" diye sordu. Ribbentrop, zaferin bu yıl kazanılacağına inanmayan bir tek Alman askerinin bulunmadığını söylediği sırada Mussolini "Çok ilginç doğrusu" diye alay etti. O gece Siano güncesine şunu yazdı. Görüşmeden sonra yalnız kaldığımızda Mussolini Alman taarruzuna da Alman başarısına da inanmadığını söyledi. İtalyan diktatörü görüşlerini ertesi günkü toplantıda açıklayacağına söz verdi. Ribbentrop da bu görüşlerin nelerden ibaret olduğunu merak ediyordu. Hitler'e çektiği telgrafta Duce'nin düşüncelerine ait en ufak bir ipucu elde edemediğini bildirdi. Oysa merak etmesinin hiçbir gereği yoktu. Ertesi gün Mussolini bambaşka bir adamdı. Schmidt'in yazdığına göre tamamıyla savaş taraftarı kesilmişti. Sorun İtalyanların Almanların yanında savaşa girip girmeyeceği sorunu değildi yalnızca. Ne vakit gireceği sorunuydu. Bunu konuğuna anlattı. Zaman sorunu çok önemliydi. Çünkü bütün hazırlıklar tamamlanmadan müdahale etmek, ortağına bu yüzden yük olmak istemiyordu. Bütün dürüstlüğüyle söylemek zorundaydı ki İtalya'nın uzun bir savaşa dayanacak mali gücü yoktu. İngiltere'nin ve Fransa'nın yaptığı gibi günde 1 milyar lira harcayacak durumda değildi. Bu söz üzerine Ribbentrop herhalde biraz bozulmuş olacak ki Duce'ye İtalya'nın ne zaman savaşa girmeye hazır olacağını söyletmeye çalıştı. Ama Duce pek bağlanmak niyetinde değildi. Bu zaman İtalya'nın Fransa ve İngiltere ile ilişkileri tanımlandığında, yani bu ülkelerle ilişkilerin kesildiğinde gelecektir dedi. Böyle bir bozuşmayı kışkırtmanın kolay olacağını da sözlerine ekledi. Ribbentrop'un direnmesine rağmen kesin bir tarih tespit etmedi. Anlaşılan bu işe şahsen Hitler'in müdahale etmesi gerekiyordu. Bunun üzerine Nazi Dışişleri Bakanı Mart'ın sonuna doğru 19 Mart'tan sonra iki devlet adamı arasında Brenner'de bir görüşme yapılmasını teklif etti. Mussolini razı oldu. Ribbentrop, Hitler'in Danimarka ve Hollanda'yı istila planlarından o sırada hiç söz etmedi. Bir müttefiki size katılmaya zorlarken bile ona açmamanız gereken bir takım sırlar vardır. Ribbentrop, Mussolini'ye bir tarih söyletemedi ama savaşa gireceği konusunda kendisinden söz aldı. Siano güncesinde şöyle yakınıyor. Niyeti mihveri takviye etmek miydi? Öyleyse bunu başardı. Summerwells, Berlin, Paris ve Londra'yı ziyaret ettikten sonra 16 Mart'ta yeniden Roma'ya döndüğünde bambaşka bir Mussolini ile karşılaştı. Wells'in sonradan yazdığına göre sanki üstünden büyük bir yük atmıştı. Roma'ya yaptığım ilk ziyaretin üstünden geçen iki hafta içerisinde mi kesin kararını verdiğini, yoksa Ribbentrop'un mu ziyareti sırasında İtalya'yı savaşa girmeye zorladığını bilmiyorum. Bunun bilinmeyecek bir yanı var mıydı? Ribbentrop özel treniyle Roma'dan ayrılır ayrılmaz şaşkın İtalyan diktatörünü yeniden bir düşüncedir aldı. Siano 12 Mart'ta güncesinde şunları yazıyor. Müttefiklere karşı dövüşeceği konusunda fazlaca taahhüde girmiş olmaktan korkuyor. Şimdi Hitler'i taarruzdan vazgeçirmeye çalışacak. Brenner geçidinde yapılacak toplantıda bunu sağlayacağını umuyor. Siano da onun kadar cahildir ama durumu daha iyi görmektedir. Güncesine şunları ekliyor. Duce'nin Hitler'in büyüsüne kapılmış olduğu inkar edilemez. Bu büyünün kökü kendi yaratılışının derinliklerinde, Führer Duce'den Ribbentrop'un elde ettiğinden çok şey elde edecek. Bir bakıma bunun doğru olduğu az sonra anlaşılacaktı. Ribbentrop Weintraub Berlin'e döner dönmez 13 Mart'ta Siano'ya telefon etti. Brenner görüşmesinin daha erken bir tarihte 18 Mart'ta yapılmasının düşünüldüğünü söyledi. Mussolini kızdı. Bu Almanlar amma da çekilmez herifler diye bağırdı. İnsana sol kaldırmıyorlar. Düşünmeye zaman bırakmıyorlar. Bununla birlikte kabul etti. Siano'nun o gün güncesine yazdığı nottan. Duce çok sinirli. Bugüne kadar gerçek bir savaşın olmayacağı hayaliyle oyalanıyordu. Kendisinin dışarıda kalacağı bir savaşın yakında çıkması onu çok üzüyor ve kendi deyimiyle utandırıyor. 18 Mart 1940 günü sabahı karla kaplı Alplerin altındaki Brenner geçidinde küçük bir sınır istasyonunda iki diktatörün özel trenleri birbirine yaklaştığı sırada kar yağıyordu. Görüşme Mussolini'ye iltifat olsun diye Mussolini'nin kendi özel vagonunda yapıldı. Ama hemen hemen yalnız Hitler konuştu. Siano görüşmeyi o gece güncesine şöyle geçirmiş. Konferans değil, monolog. Hitler konuştu durmadan. Mussolini ilgi ve saygıyla dinledi. Çok az konuştu ve Almanya ile birlik olacağını doğruladı. Yalnız zamanın tayini kendisine ait olacak. Mussolini sonunda konuşma fırsatını bulunca, kısaca savaşın sonuna kadar tarafsız kalamayacağını kendisinin de bildiğini söyledi. İngiltere ve Fransa ile işbirliği yapması imkansızdı. Onlardan nefret ediyoruz. Bu bakımdan İtalya'nın savaşa girmesi zorunludur. Hitler Mussolini'yi kandırmak için bir saatten fazla uğraştı. İtalya açıkta kalmamak, ikinci derecede bir devlet durumuna düşmemek istiyorsa bunu yapmalıydı. Ama Mussolini ana soruna Führer'in istediği şekilde cevap verdikten sonra hemen kaçamak yollar aramaya başladı. Ama en büyük problem tarih problemiydi. Bunun için bir şartın gerçekleşmesi gerekiyordu. İtalya iyice hazırlanmalıydı. İtalya'nın durumu uzun bir savaşı sürdürmeye elverişli değildi. Taarruzun gecikmesinde Almanya için bir tehlike olup olmadığını Führer'e sordu. Böyle bir tehlike olduğuna inanmıyordu. O zaman 3-4 ay içinde askeri hazırlıklarını tamamlayacak ve arkadaşının savaşa girdiğini görünce şaşırmayacak ve yalnızca gösterilerle kalmayacaktı. Daha birçok şeyler yapmak istiyordu. Şimdi ise o durumda değildi. Nazi başkomutanının Batı hücumunu ertelemeye niyeti yoktu. Bunu açıkça da söyledi. Ama eğer Mussolini Fransa'nın dağlık güney bölgesinde cepheden yapılacak bir hücumun hayli kana mal olacağını düşünüyorsa bunu da çözecek kuramsal bir takım fikirleri vardı. Fransa, İtalyan Alp cephesini geriden çevirmek üzere askerleriyle birlikte neden İsviçre sınırı boyunca Ron Vadisi'ne kadar kuvvetli İtalyan birlikleriyle harekete geçmemeliydi. Bundan önce Büyük Alman orduları kuzeyde Fransız ve İngiliz kuvvetlerinin üzerine yüklenmiş olacaklardı. Hitler elbette ki İtalya'nın işini kolaylaştırmak için elinden geleni yapacaktı. Düşman Kuzey Fransa'da yenilince İtalya'nın fiilen müdahale etmek zamanı gelmiş olacaktır dedi Hitler. Müdahaleyi zor bir nokta olan Alp cephesinde değil başka yerden yapacaktır. Savaşın kaderi Fransa'da tayin edilmiş olacaktır. Fransa bir kere yenildi mi o zaman Akdeniz'in efendisi İtalya olacak ve İngiltere barış yapmak zorunda kalacaktı. Mussolini'nin asıl savaşların Almanlar tarafından verilmesinden sonra ortaya çıkacak böyle bir fırsatı kaçırmak istemediği anlaşılıyor. Duce, Almanya zaferler kazanarak ilerlerken hemen müdahale edeceği cevabını verdi. Zaman kaybetmeyecekti. Müttefikler Alman hücumlarıyla sarsıldıkları sırada onları dize getirmek için gereken ikinci darbeyi indirecekti. Öte yandan da Duce, Alman ilerleyişi yavaş olursa o zaman bekleyeceğini söyledi. Hitler'in bu çok korkakça pazarlığa kızmadığı anlaşılıyor. Mussolini, Siano'nun dediği gibi kökleri yaratılışın derinliklerinde olan bir şeyle nasıl Hitler'e bağlıysa, aynı bilinmeyen nedenden ötürü de Hitler'in Mussolini'ye bağlı olduğu söylenebilirdi. En yakın arkadaşlarına bile bağlı olmayan Hitler'in komik İtalyan ortağına karşı garip ve görülmemiş bir bağlılığı vardı. Bu bağlılık hiçbir zaman azalmadı. Tersine işler kötü gittikçe ve bizim Romalı Sezar'ın başına daha bir sürü felaketler geldikçe daha da kuvvetlendi. Kitabımızdaki çözülmemiş muammaların en ilginçlerinden biridir bu dostluk. Ne olursa olsun şimdilik önemli olan İtalya'nın artık savaşa girmeyi ciddi olarak kabul etmiş olmasıydı. Hitler'den başka birkaç Alman da, özellikle generallerden bir kısmı, bunu çok önemli saymışlardı. Nazi başkomutanı şimdi yeni istilalar üzerinde yeniden düşünmeye başlayabilirdi. İlk istiladan, kuzeydekinden, dostuna ve müttefikine bir kelime bile söz etmemişti.